Sevgili seyirciler merhaba. Efendim bugün Tarık suresinin tefsirinin üzerinde duracağız. Tarık suresinin tefsirini öğrenmeye çalışacağız. Bu sure Mekki surelerden, yani Mekke-i Mükerreme döneminde nazil olmuş, hicretten önce Allah tarafından Peygamber Efendimiz'e vahyedilmiş surelerden. 17 ayet-i kerime var bu sure içerisinde. Tarık suresi yine kasemle başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de önemli konular anlatılırken, bazı ciddi mevzulara dikkat çekilirken, insanların, muhatabın belli bir noktada fikrini, düşüncesini yoğunlaştırmak maksadıyla Allah-u Teala söze kasemle başlıyor, yemin ile başlıyor. Tabii yemin edilen şeyler de önemli. Bir şeyin önemini vurguluyor. Bir şeye yemin etmek demek, onu yüceltmek demek. Onun önemini, kıymetini ortaya koymak demek. Semanın yaratılışı, bakın bu sure semaya yemin ile başlıyor. Gökyüzü dediğimiz zaman, tepemizde gördüğümüz uçsuz bucaksız o feza, uzay denilen o muazzam varlık, hakikaten akıllara durgunluk veren bir azamet ve ihtişam taşıyor. Bu bakımdan Allah-u Teala diğer bir yönüyle de insanları bu yemin ettiği şeylerin büyüklüğünü, azametini anlamaya ve bu noktadan hareketle ilahi kudretin azametine intikal etmeye davet ediyor Cenab-ı Hak. Gökyüzünü bugün insanlar asırlardan beri olduğundan daha ciddi, daha köklü bir takım metotlarla ve gelişmiş imkanlarla araştırıyorlar gökyüzünü. Gökyüzünün hakikaten bugün insanlar hala esrarına vakıf olabilmiş değiller. Gökyüzünün sırlarını insanoğlunun çözmesi bugünkü beşeri kapasitesine bakılacak olursa mümkün de görünmüyor. Zaten insanlar bu konudaki kendi acizliklerini ifade sadedinde, bu konuda aciz olduklarını belirtmek için uzaya, fezaya sonsuz demişlerdir. Aslında yaratılan her şey sonludur, onun bir nihayeti vardır ama insanın havsalası, düşünme kabiliyeti, araştırma gücü onun nihayetine, sonuna varmaya muktedir değil, güç yetiremiyor. Bu bakımdan da sonsuz diyorlar. Onun için işte Allah-u Teala bakın bu surede de semaya yemin ediyor. Bu surenin ismi Tarık suresi. Tarık. Tarık'ın ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ves-semâi vat-târiki ve mâ edrâke met-târiq. En-necmü's-sâkib. İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz. Felyenzuril insânu mimme hulik. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب صدق الله العظيم. Sevgili seyirciler, bakın Allah-u Teala buyuruyor ki semaya ve Tarık'a yemin ederim. Tarık nedir acaba? Semanın ne olduğunu az çok biliyoruz. Yani bütün etrafıyla, bütün özellikleriyle semayı anlamış değiliz ama onu genel manada, genel anlamda ne olduğunu biliyoruz. Gökyüzü. Gökyüzü dediğimiz zaman olabildiğine uçsuz bucaksız uzay dediğimiz şeyi anlıyoruz tabii bunun içinde. Bütün galaksileriyle, yıldızlarıyla, seyyareleriyle vesairesiyle, burçlarıyla, her şeyiyle gökyüzü dendiği zaman bu anlaşılıyor. İşte arkasından da özel olarak Tarık, Tarık'a yemin ediliyor. Ves-semâi vat-târiq. Tarık nedir acaba? Tarık aslında bir yıldız olduğunu söyleyenler olmuştur. Zaten ayet-i kerimenin akabinde Tarık'ın ne olduğu konusunda Peygamber Efendimiz'e bir soru soruluyor. Ve mâ edrâke met-târiq. Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren var mı? Sen onu biliyor musun? Nedir o Tarık acaba? Bu konuda bilgin var mı? Sana bu konuda malumat, bilgi aktaran oldu mu denildikten sonra en necmü sâkib. Aydınlık, son derece parlak ışıklı bir yıldız manasına. Necim kelimesi biliyorsunuz yıldız demek. Sakip de aslında el-mudî manasında. Işıl ışıl parlayan, ışıl ışıl parıldayan manasına geliyor. Ama sakip kelimesinin bir de delici manası var. Ya sakabe yeskubu aslında delmek, delip geçmek manasına geliyoruz. İşte ışığıyla, güçlü ışığıyla bütün semadaki boşlukları delip geçen ve ondan sonra da dünyanın etrafını kaplayan atmosfer tabakasını da delip geçen bir ışığı var. Ama tabii bu Tarık kelimesinin sabah yıldızı olduğunu, çok parlağı, ışığı, parıltısı, ışığı güçlü olan bir yıldız olduğunu söyleyenler de olmuş ama bunun gökyüzünden düşen gök taşları, meteorlar olduğunu ifade eden alimler de olmuştur. Bunu destekleyen hadis-i şerifler de var. Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretleri bir gün amcası Ebu Talib ile birlikte otururlarken onların yakınlarına gökyüzünden bir gök taşı düşüyor. Tabii bu yıldız kayması, yıldız akması vesaire gibi tabirler var biliyorsunuz. Daha eskiden beri söyleniyor. Böyle bazen gökyüzünde parlak, bulutsuz gecelerde simsiyah gökyüzüne baktığımız zaman gökyüzünde böyle bazı parıltılı maddelerin süratle akıp gittiğini görüyoruz, kaydığını görüyoruz. Aslında yıldızların gökyüzünde belli bir sistematik içerisinde ister seyyare olsun, ister sabit yıldız olsun, sevabit dediğimiz yıldızlar olsun, bunların belli yerleri var. Gökyüzünde bunların hareket tarzları ince hesaplara dayanıyor. Öyle gelişi güzel, bunların yer değiştirmesi söz konusu değil. Ama bir de bu gökteki muazzam gök cisimlerinden, yıldızlardan kopan büyük büyük böyle taşlar var. Bunlara meteor deniliyor. Bu taşlar koptuğu zaman süratle boşlukta böyle hızlı hareket ederek gidiyorlar. Ve dolayısıyla onlar bazı eğer ışıklı cisim değilse güneş gibi bizatihi kendisinde ateş ve ışık ziya bulunan bir cisim değilse diğer böyle ışıklı gök cisimlerinden kendilerine yansıyan ışığı aksettirdikleri için böyle parlak bir şekilde görülüyorlar. Ve dolayısıyla bunlar gökyüzüne tamamen boşlukta hareket ediyorlar. Bu hareket dolayısıyla tabii itme ve çekme güçleri var. Gökyüzünde bütün cisimlerin dünyanın nasıl bir yer çekimi gücü var? Diğer bütün cisimlerde de bir taraftan itme gücü, bir taraftan çekme gücü var. Bunun dolayısıyla tabi oldukları cazibeye, çekme gücüne uyarak bunlar süratle belli bir istikamete doğru gidiyorlar. Bugün astronomların yaptıkları hesaplara göre dünyamıza günde 40 bin ton gök taşı düşüyor. Bunu böyle ifade ediyorlar bilim adamları. Tabii bunlar gökyüzünde bu boşlukta dünyanın etrafını kuşatan, dünyanın etrafını bir zırh gibi saran, Allah-u Teala muhafaza etmiş, tonlarla ağırlığındaki bu gök cisimlerinin atmosfer eğer tam manasıyla dünyayı kuşatmış olmasaydı, bu hava tabakası dünyanın etrafında bulunmasaydı, bunlar hiçbir engel görmeden korkunç bir süratle dünyanın çeşitli meskun mahallerine düşerek son derece korkunç facialara, katastroflara yol açabilir, felaketler getirebilirdi her an. Düşünün bir kere, yani dünyaya günde 40 bin ton meteor düştüğüne göre bu düşen meteorların yapacağı tahribatı, meydana getireceği korkunç çukurları düşünün. Bunlar süratle atmosfer tabakasına girince sürtünmeden mütevellit korkunç bir ısı ve hararetle yanıyorlar adeta ve enerjiye dönüşüyor. Onların kütleleri enerji haline dönüşüyor ve dolayısıyla ufalanıyorlar. Belki çok küçük parçalar dünyaya isabet ediyor. Eğer atmosfer olmasaydı, Allah-u Teala onu korumasaydı bu gök taşlarından, o takdirde dünyanın üzerinde yaşanması mümkün olmazdı. Davetsiz misafir aslında ne zaman geleceği belli olmayan, gece birdenbire gelip kapıyı tak tak çalan misafire de Tarık deniliyor. Tarık gece gelen, belirsiz zamanda gelen, beklenmeden gelen misafir manasına da geliyor Tarık. İşte onun için bunların meteor taşları olduğu konusunda bazı bilim adamları görüş de ileri sürmüşlerdir. Nitekim en-necmü's-sâkib kelimesinde delici yıldız. Şimdi dünyanın etrafını kuşatan atmosfer tabakasını bu gök taşları, tabii gökte bulunan ve dünyanın dışında olan cisimlere genellikle yıldız tabirini kullanıyoruz. Kevkep veya necim tabiri, işte bu da delici. Hani biz Türkçe'de matkap diyoruz ya, matkap kelimesi aslında bu miskap kelimesiyle alakalı, kök itibariyle etimolojik açıdan, yani delmek, delen manasına, herhangi bir sert bir cismi delmek için kullandığımız alete matkap diyoruz ya, işte burada sakip de delen demek. Işığıyla, hararetiyle, ısısıyla böyle dünyanın etrafını çeviren atmosfer tabakasını delip geçiyor. Ama tabii bu sürtünme çok yüksek ölçüde, derecede bir hararete yol açtığı için bunun meydana, bu sürtünmeden dolayı meydana gelen hararet bir enerji oluşumuna yol açıyor ve dolayısıyla kütle küçülüyor. Bazen tamamen kayboluyor kütle, bazen de kısmen kalabildiği kadar kalıyor ve küçülerek dünyaya düşüyor. Onun içinde tahribat fazla olmuyor. Ay üzerinde dünyada olduğu gibi bir atmosfer tabakası olmadığından, bilim adamlarının ifadesi o, düşen gök taşları ay üzerinde muazzam çukurlar meydana getirmişler. Korkunç böyle vadiler, çukurlar hasıl etmişler. Dünyada da Allah-u Teala işte dünyayı ve hafiznâhâ min kulli şeytanir racîm ayeti kerimesinde belirttiği gibi Cenab-ı Hak muhafaza etmiş. Bu taşlardan Cenab-ı Hak korumuş yeryüzünü, dünyayı, dünyamızı Allah-u Teala. Semayı bu surette Cenab-ı Hak muhafaza ettik buyuruyor. Tabi bu ayet-i kerimede semadan herhangi bir şekilde haber çalmak isteyen şeytanlara fırsat verilmediğini belirten bir nokta da var, ama Cenab-ı Hak işte bu meteor dediğimiz gök taşlarından Allah-u Teala korumuş. İşte burada Tarık kelimesinin ifade ettiği manaya da bakılacak olursa, bunun tabii yıldız olması da söz konusu olabilir, ama bu yıldızlardan gökteki ecram-ı semaviye dediğimiz gök cisimlerinden zaman zaman kopan irili ufaklı parçalardan gökyüzünde görülen ışıltılı hareketli parçalara verilen isim oluyor. Şihab kelimesi de geçiyor. Ya şihabın sakip de geçiyor. Şihab da aynı şekilde meteor ve gök taşı manasına geliyor. Allah-u Teala işte bütün bunları kudret-i ilahiyesinin birer nişanesi, belirtisi olarak kullarına gösteriyor. Ne büyük nimet değil mi? Şimdi gökten gelen bu davetsiz misafirler bizim oturduğumuz mıntıkalara, meskun mahallere gelerek bir anda her şeyi darmadağın edebilirdi. Allah-u Teala işte huzur ve sükun sağlamış, kullarının dünya üzerinde son derece dengeli, aheste, huzurlu bir hayat yaşamaları için gerekli ortamı yaratmış Cenab-ı Hak. Müsait vasat halk etmiş Allah-u Teala. Cenab-ı Hakk'ın bu büyük bir ihsanı tabii, bunun kıymetini bilmek lazım. Zaman zaman meydana gelen kasırgalar, zaman zaman meydana gelen korkunç fırtınalar, zelzeleler, rüzgarlar, efendim sel afatı vesaire gibi şeyler bir anda bizim böyle mevcut düzenimizi, huzur ve ahengimizi nasıl bozuyor, nasıl bizi tedirgin ediyor, korkutuyor, onun gibi Allah korusun bu gök cisimleri de, meteorlar da dünyaya yağmur gibi yağsaydı, o zaman hani gökten taş yağma tabiri var ya, Allah-u Teala muhafaza buyursun insanların yeryüzünde huzurla uyku uyumaları, böyle rahat ve kendilerini büyük bir huzur içinde hissetmeleri mümkün olmazdı o zaman. Arkasından Allah-u Teala işte bu konuları belirttikten sonra önemli bir gerçeği işaret ederek bizi uyarıyor Cenab-ı Hak. İn kullu nefsin lemma aleyha hafiz. Ya. Bakın burada in kullu nefsin lemma aleyha hafiz, in edatını eğer irab açısından inceleyecek olursak bu ayet-i kerimeyi, İrab-ül Kur'an mütehassıslarının yaptıkları bilgilerden istifade ederek bakacak olursak, in burada in-i nafiye oluyor. Yani olumsuzluk ifade ediyor. Lemma da orada illa manasına geliyor. Yani in burada nefi edatı olarak, olumsuzluk edatı olarak düşünecek olursa, in kullu nefsin ma kullu nefsin illa aleyha hafiz. Ya hiçbir nefis yoktur ki, hiçbir insan yoktur ki onun üzerinde vazifeli bir melek bulunmuş olmasın. Her insanın üzerinde Allah-u Teala'nın görevlendirdiği hafaza melekleri diye onun amellerini tespit eden, yaptığı işleri bir bir tescil eden bir vazifeli melek vardır her insanda. Ve o aynı zamanda o insanı çeşitli afetlerden, belalardan, musibetlerden de korur, tehlikelerden muhafaza eder. Bilhassa çocuklar masum olduğu için bazen şahit oluyoruz. Hakikaten insanın aklı havsalası almıyor. Yani Allah-u Teala o melekler vasıtasıyla o masum yavruları nasıl koruyor? O günahsız çocukları nasıl muhafaza ediyor? Bazen ta yüksek yerlerden düştüğü halde bakıyorsunuz, böyle adeta bir kucakta taşınmış gibi vücudunda hiçbir ağrısı olmuyor çocukların. Cenab-ı Hak muhafaza ediyor. İşte insanlar da layık oldukları ölçüde kendilerini koruyan bu meleklerin siyanetinden, onların ihtimamından nasibini alıyorlar. Ne kadar tehlikeli durumlarda, ne kadar korkunç sonuç neticelerle, korkunç bir akıbetle noktalanması beklenen olaylarda bazen hiçbir sıyrık almadan kurtuluyor. Trafik kazası oluyor, araba böyle akordiyon haline gelmiş, tamamen sıkışmış. Bakıyorsunuz içinden sapasağlam, burnu kanamadan insan çıkıyor. Yani hani diyorlar ya haşa mucize kabilinden diye. Tabii bunlar Allah-u Teala'nın Cenab-ı Hakk'ın emriyle olan hadiseler. İşte o hiçbir nefis yoktur ki onun üzerinde görevli, onu koruyan bir melek, onun amellerini tespit eden, işlerini tescil eden bir vazifeli melek bulunmuş olmasın. Bir başka bazı kıraatlarda da in kullu nefsin lemma değil de lema şeklinde okuyanlar da var. Tabii bunlar mütevatir kıraatlar. Lema aleyha hafiz olarak okunursa o zaman da buradaki in edatı, hani baştaki in edatı, in-i muhaffefe deniliyor buna. Yani inne manasında. İnne kulle nefsin, yani her nefis, arkasından da lemma'daki lam aslında orada tekit için kullanılıyor. Ma orada zaittir deniliyor. İnne kulle nefsin aleyha lehafiz şeklinde. Yani oradaki mana da her nefsin üzerinde mutlaka bir hafız, bir koruyucu vardır. Onu muhafaza eden, onu koruyan, onu her türlü tehlikeden siyanet eden bir görevli, bir vazifeli vardır hepsinin üzerinde. Demek ki irabını bu şekilde yapmışlar alimler. Ama bizim Asım kıraatında biz in kullu nefsin lemma aleyha hafiz şeklinde okuyoruz. Ve manada ne oluyor? Her bir insan üzerinde mutlaka görevli bir melek, görevli, vazifeli, onun bütün işlerini tespit eden, kendisini de tehlikelerden koruyan bir vazifeli melek vardır. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ. Önemli bir nokta, bakın yine. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Neden yaratılmış insanoğlu? Neden halk edilmiş? Bakın burada Kur'an-ı Kerim'de daima nazar, bakmak. Ama bu böyle lalettayin böyle bakıp geçmek manasına değil. Yani nazar, böyle bir atfı nazar etmek var. Şu karşıdaki ağaca bir bakar mısın deriz. Şöyle bir kaldırıp gözümüzü bakarız. Aa şu çocuğa baksana deriz. Bakarız çocuğa. Veya bir başka eşyaya gözümüz takılır bakarız. Ama bir de böyle araştırma manasında bir şeyin künhünü, hakikatini, gerçeğini kavramak maksadıyla bir şeye bakmak var ki işte bu felsefede, diğer mantık iliminde nazar, bu ilimde buna nazar ve istidlal deniliyor. bir şeyi iyice kavramak, mahiyetini anlamak, bütün onun içeriğine, muhtevasına vakıf olmak maksadıyla dikkatli bir araştırma gayesiyle bir şeye bakmak manasında burada tabii. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde var. Efelem yenzuru ilessemâi fevkahum. Keyfe beleynaha. Yani kendi tepelerindeki gökyüzüne bakmıyorlar mı? Onu nasıl bina etmişiz? Yani insan gözünü kaldırıp baksa gökyüzüne. Gözünü kaldırıp gökyüzüne baksa onun nasıl yapıldığını anlayabilir mi? Kaba bir nazarla elbette ki anlayamaz. Bundan dolayı işte Allah-u Teala burada bakın fel yenzuril insanu mimme hulik. İnsan baksın neden yaratıldı? Neden yaratıldığına bir baksın. Neden halk edildiğini baksın. Yani insanın hilkatinin bidayeti başlangıçta nasıl bir varlıktı? Onu bir araştırsın. Nasıl bu hale geldi? İnsan hemen ilk annesinden doğduğu halde, ilk yaratıldığı halde böyle güçlü, kuvvetli, böyle her şeyi yapmaya muktedir bir varlık mıydı? Onun hilkatinin bidayeti, yaratılışının ilk noktası neydi? Onu bir görsün, araştırsın. İnsanın işte insan hilkatinin, insan yaratılışının araştırılmasıyla ilgili bir emir var burada. Bakın emri gaib sıgasıyla fel yenzuril insanu mimme hulik. İnsan neden yaratıldığına baksın. Hulika mimma indafik. O böyle fışkıran bir sudan yaratıldı. Yahrucu min beyni sulbi ve teraib. Bu insanın yaratılışının aslını teşkil eden, insanın hilkatine mebde olan o sperm dediğimiz veyahut da insanın böyle hilkatinin aslını meydana getiren madde omurga ile bel kemiği arasından çıkar buyuruluyor. Şimdi bu önümüzdeki ikinci bölümde bu hadisenin, bu noktanın açıklanması ile ilgili çeşitli kaynaklardan edinilen bilgileri size aktarmaya çalışalım. Kısa bir ilahi arasından sonra yine beraber olacağız efendim.